Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Zavallı, Gerçek Kimin Umurunda? Yazarı Timur Soykan. Türü politik polisiye. Postacı Yayınevi 1. basım Aralık 2012. ISBN numarası 978-605-87377-3-0. Bu kitap 500 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Nisan 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Yıldırım yardı zamanı, bütün yaşananları, binlerce tırnağıyla hayatı ortasından ikiye böldü. Kör eden aydınlığın ardından gürledi, gelmişine geçmişine adaletsizliğin. Dünyanın tepesinde bulutların üstündeki dağları elinin tersiyle deviriyordu. Genç polis ilk kez yıldırımın ne dediğini duydu. Namluyu kurbanının göğsüne dayadı. Gerçek kimsenin umurunda değildi. Tetiği çekmekten başka seçeneği yoktu. Nefret ve öfke haykırıyordu. Öldür, intikamını al. Merhamet önünde diz çöküp konuştu. Yapma, bebeği olacak. İnce omuzda korku bileğini tuttu. Bırak gidelim dedi. Bedeli çok ağır olacak. Mantık artık politikacıların yeni bir ülke kurduğunu, gerçekleri onların yarattığını tekrarlayıp duruyordu. Pişmanlık kahkahalarla güldükten sonra konuştu. Hatırla, sen de çıkarların için kaçtın gerçeklerden. Parmağını soğuk tetiğin üzerinden çekti. Tunca ve Arda'ya. Birinci bölüm. Yağmur damlaları çamurun üzerine mermi gibi düşüyordu. Erdal adımını dışarı attığında bileğine kadar ıslak toprağa gömüldü. Gecenin köründe İstanbul'un göbeğinde çöl kadar ıssız bir kuytuydu. Olay yeri inceleme ekipleri uzun tripodlar üzerine koydukları sert beyaz ışıklarda cesedi aydınlatmıştı. Gürkan ölü rolünü kötü oynayan bir aktör gibi inşaat halindeki beş gökdelenin ortasında çamurun içinde yatıyordu. Henüz çok gençti, ölüm üzerine çok boldu. Erdal acıdan bitkin bedeniyle çamurun içine bata çıka tek dostunun yanına geldi. Ama artık Gürkan yoktu. Erdal onu cansız gördüğünde ne katili ne de cinayet nedenini düşünebildi. Girdabına kapıldığı acı içinde sadece bilinçsizce ''Hayat ne kadar gerçek, hayat ne kadar gerçek'' diye tekrarlıyordu. Göz bebekleri boşluğa düşmüş Gürkan ise sanki son bir söz söylemek istiyordu. Bir cümlenin ortasındaymışçasına ağzı yarı açıktı. Cinayetten yarım saat sonra cesedi bulan kamyon şoförü onun ölü yüzünü gördüğünde şöyle düşünmüştü. Keşke ölenlerin son bir söz hakkı olsaydı ve yaşayanlara bunu söyleyebilselerdi. Erdal Gürkan'ın kimseye söyleyemeden öldüğü büyük sırrı öğrenmek zorundaydı. 13 gün öncesine kadar böylesi bir kabusun içine sürüklenecekleri aklına bile gelmezdi. 13 gün önce, birinci gün, pazartesi. Bir buğu örtmüştü arabanın üzerine. Islak örtünün altındaki metalin içinden iki sarı ışık fışkırdı. Paltolarının içine gömülmüş iki genç adam aynı anda kapılarını açtı. Hızla içine girip tok birer gürültüyle kapıları çektiler. Araba yüksek bloklardan sitenin ortasında duman saçan hareket etmeyen bir gürültüydü geri vitese takılıncaya kadar. İki sarı ışıklı hareket etti. Köşeyi dönmeden sisin içinde kayboldu. Her sabah olduğu gibi Erdal'ın göz kapakları yarı kapalıydı. Gürkan ona bakıp gülümsedi. Yatılıdan bilirdi. Bu adam ancak öğlen uyanır. Erdal da bilir. Gürkan sabah gözlerini açtığında hayata ayık başlar, yorucu başlar. Gürkan ototeybin düğmesine atıldı. Erdal yapma be diyerek tuttu elini. Gürkan derin bir iç çekip küfrü dışarı salmadan elini çekti. Düşük viteste gazı kökleyip motorun içine nefesi doldurdu, yokuşu tırmandı. Erdal göz kapaklarını uyku yorgunluğundan zorla kaldırıp konuştu. Yeni bir dava verdiler, kayıp bir kız. Gürkan sürücü koltuğunda doğrulup aynalardan çevreyi kolaçan ettikten sonra konuştu. Vay, yeni bir macera. Erdal gözünü yarım uykusuna kapatarak sustu. Arabanın kaloriferinin üflediği yapay sıcak hava mayıştırmıştı ama uyumuyordu Erdal. Sadece gözlerini kapatmış, uyuyor rolü yaparak kendi gizine gömülmüştü. Birlikte büyüdüğü Gürkan'ın bile haberi olmayan, her gün iki kez tekrarlanan sırrıydı bu. Her gün etmese kötülük geleceğini düşündüğü duaları tekrarlardı yolculuk boyunca. Çocukluğunda başlamıştı duaları. Sorunlarla karşılaştıkça uzamış, yenileri eklenmişti. Kendini bildi bileli böyleydi. Allah'ım ablamı, yeğenimi, annemi, babamı ve beni koruman için, bize sağlık, sıhhat ve mutluluk bahşetmen için, bizi kazalardan, belalardan, kötülüklerden, hastalıklardan koruman için diye başlar ve yarım saatlik yolculuğa sığmayacak kadar detaylanırdı. Daha önce ailesinin yaşadığı sorunların hepsinin tekrarlanmaması için tek tek olayları anlatarak Allah'tan onları korumasını isterdi. Ailece kurtuldukları kötülükler için ayrı ayrı şükrederdi. Hep aynı kelimeler, aynı cümlelerle dua ederdi. Bir değişiklik olursa başlarına kötü bir olay gelmesinden korkardı. Bunun için kelime kelime, olay olay yıllardır birikmiş ve uzamıştı dua. Korkularını bu yüzden hiç unutamamıştı. Yarım saat sonra Gürkan küçük kare pencereleri olan dev dikdörtgen bloklara doğru direksiyonu kırdı. Erdal gözlerini aralayıp Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki hastaneye baktı. Her gün bu binayı gördüğünde ettiği duayı tekrarladı. Allah'ım ablama, yeğenime, anneme, babama ve bana sağlık, sıhhat bahşetmen için, eğer hastaneye gidersek sağlığımız, sıhhatimiz konusunda hayırlı ve iyi haberler almamızı kısmet nasip eylemen için, sana bütün kalbimle, bütün içtenliğimle, bütün benliğimle yalvarıyorum ya Rabbim. Erdal gözlerini ovuşturuyormuş rolü yaparak ellerini çiçek bozu yüzüne sürüp dualarını noktaladı. Uykulu gözlerle bakıp her sabah olduğu gibi hapishaneye benzetti. Yüksekteki kare pencerelerinde demir örgüler olan binayı. 5-10 kişi düşüp, daha doğrusu atılıp öldükten sonra pencereler demir kafeslerle örülmüştü. Erdal'ın aklına her sabah olduğu gibi o beyaz saçlı, eksik dişli, bozuk ağızlı, yaşlı polis Hasan geldi. O anlatmıştı. Komünistini tuttuk bacaklarından, hala insanlık onuru işkenceyi yenecek diye bağırıyordu. Yavşağı savurdum aşağıya. Hani şimdi evrak kabulde Oktay var ya, o bırakmadı paçasını. Labuk bağırdı, tut ulan gidiyor diye. Ne tutacağım, gebersin. Pantolonun paçası yırtıldı, bir çığlık sonra tak diye bir ses. Her gün bununla işe başlanır mı? Bu kentin merkezinde, kutbun ortasındaymışçasına soğuk duran binada. Erdal arabanın koltuğunda doğruldu. Gözlerinin kıyısına oturmuş çapakları işaret parmaklarıyla yanağına sürterek indirdi. Bu kez dualarını gizlemenin rolünü oynamıyordu. Gürkan gülümseyerek onun bezginliğini seyretti. Sisten daha karanlık binanın, ondan da karanlık otoparkına arabayı sıçratarak girdi. Erdal iş saatine toparlanırken Gürkan konuştu. Neymiş, neciymiş kız?
Ne kızı?
Kayıp kız, yeni aldığın dava.
Ne bileyim, adı Ayşe, soyadı neydi? Şef söyledi dün.
Kiminle çalışacaksın?
İşin kötüsü de bu, Adnan ile çalışacakmışım.
Haydi be, oğlum Allah kolaylık versin, çok pis herif ya.
Sorma, hiç haz etmem, bize düştü iyi mi? Ben sana söyleyeyim, kendini iyi bir alaylı mektepli muhabbetine hazırla. Bu tipler kolejlilerden nefret eder.
Küf kokusu silmiş floresan ışıklarının aydınlatmaya yetmediği otoparkta gölgeleri uzaya kısala yürüdüler. Asansöre yakın yerleri gece vardiyasının ekip otoları doldurmuştu. Erdal Gürkan'ın hızlı adımlarının gerisinde kalmıştı. Gürkan bu zemin altı karanlığına, floresan ışıklarının yapaylığına, otopark sütunlarının kuytusundaki karanlıklara, yağlı boyası yıllardır hiç kurumamış gibi duran, nemli soğuk duvarlara aldırmadan enerjik ve coşkuluydu. Asansörün düğmesine basıp günde 30 kere yaptığı gibi koltuk altında sarkan silahının kılıfını çekiştirdi. Silah ve omzunu saran kılıfının çekiciliğine hayrandı. Asansörün kapısı açıldığında içeri dalıp gözlerini kıstı. Aynadaki cazibesine bakarak kulaklarının üstüne avucunun içini bastırıp saçlarını yapıştırdı. Kendini beğenmiş olacak özgüveni coştu.
''Lan Erdal, şu kriminaldeki hatuna açıklayayım mı bugün?''
Erdal rakamlara takıntılıydı. Onun için her rakam ailesinden birini simgelerdi. Bütün rakamlara dokunmadan 6. kat düğmesine basarsa ailesinden birine kötülük geleceğini düşünürdü. Çaktırmadan 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e elini sürdü ve 6. katın düğmesine bastı. Her sabah gözünü aynadaki kendinden ayırmayan Gürkan onun bu ailini fark etmezdi. Yine fark etmedi. Erdal Gürkan'ın sorusuna batıllığını bildiği ama engelleyemediği ailini yerine getirmenin ferahlığıyla yanıt verdi.
Açıl, gör gününü.
Asansörün giriş katında durmadan geçmişliği yoktu, durdu. İçeri koridorun soğuğuyla beraber elleri evrak dolu bir adam girdi. Kat düğmelerine kararsız bakıyordu. 3'e dokundu. Tanıdık olmayan bir sivil 4'e elinin tersiyle bastı. Asık suratlı bir mendeburdu. Silahını kemerinin arkasına sokuşturmuş bir alaylı. Ardından gelen yabancılar şubenin katına çıkan uzun boylu Rus katına hava atıyordu aklınca. 4 kat kadının kalçalarından gözünü ayırmadı. Rus kadının peşinden indi. Erdal kadının bu adamın eline düşecek olmasına acıdı. Gürkan yaklaşıp pis gülümseyerek sessiz konuştu.
Ulan şu yabancılar şubeye düşecektik ki.
Kırmızı kesik çizgiler altıyı çizdi ve metal kapı açıldı. Koridor boyunca pencerelere sert yağmur vuruyordu. Çaycı gözlerinden uyku akarak yanlarından geçerken Gürkan kıçına yavaşça bir tekme kondurdu.
''Uyan lan Mehmet, abine çay getir açık olsun.''
Çaycı sabır çekti.
''Ya Gürkan abi dur ya sabah sabah.''
Gürkan Erdal'ın bıkkın yüzüne bakıp konuştu.
''Koçum, gazeteleri aç oku, bak kardeşin ne operasyonlar çekmiş neler olmuş. Ülke bizi konuşuyor be.''
Koridorun sonunda iki ayrı yöne yürüdüler. Gürkan organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü yazısının altındaki demir kapının önünde durdu. Yandaki küçük pencereye uzanıp içerideki görevliye laf anlatmaya başladı. Erdal onun koridoru kaplayan kahkahalarından uzaklaşıp kayıp büro yazan odanın önüne geldi. İlk sağ adımını ayarlayıp odaya girdi. Sağ adımıyla girmezse ve çıkmazsa kötülük geleceğinden korkardı. Her zaman olduğu gibi yanındayken enerjisinden bıktı, Gürkan'dan uzaklaşınca kendini kötü hissetti. Kendi sıkıcılığıyla baş başa kalmak iyi gelmiyordu ona. Bulutlar izin verse güneş gören bir odaydı kayıp büro, birkaç masa üzerlerinde bilgisayar. Bunun dışında devletin değişmez zevksiz dekoru, gri metal tek tip dolaplar ve içlerinde insanların acı öyküleri dolu pembe klasörler, evrak koçanları. Dışarıdan bakınca her birine kayıp hayatların sığdığına inanmak güçtü. O kayıplar için dökülmüş ne gözyaşları, ne umutlar, ne hayal kırıklıkları, ne sonsuz bekleyişler vardı. Ama burada tozlu kağıt destelerinden ibarettiler. Erdal dolaplara bakıp bir gün ailesinden birinin kaybolmasından korktu. Her sabah korkar ve dua ederdi.
Allah'ım sen ablamı, yeğenimi, annemi, babamı ve beni...
Gazetelerin emniyet muhabirleri her sabah olduğu gibi gazeteleri bırakmıştı. Bilgi istemelerinin rüşvetiydi 3-5 kuruşluk gazeteler. Adnan bir gün gazete gelmesin hemen basın odasını arar. Ulan bilgi lazım olunca damlarsınız ama nah bilgi alırsınız o zaman derdi. Anında da gazeteler odaya gelirdi. Erdal gazeteleri alıp masasına oturdu. Rüzgar yağmuru tel örgülü pencereye çarpıyor, ıslak uğultusu insanın içini üşütüyordu. Gazetelerin büyük başlıklarından önemli bir haber verdikleri belliydi. Gürkan şaka yapmıyordu. Gerçekten bütün ülke yine onların yaptığı büyük operasyonu konuşuyordu. Bir gazete derin örgüte büyük darbe diye yazmıştı manşetinde. Altındaki fotoğrafta bir rektör koluna girmiş polislerle yürüyordu. Yüzünde korkudan, kederden çok şaşkınlık vardı. Bir mağaradan çıkıp gökdelenlerle karşılaşmış kadar yabancı bakıyordu çevresine. Kalın paltosunun altından şık takım elbisesi görünüyordu. Bir o kadar şık atkısı omzundan düşmek üzereydi. Kolunu polisin kalın yüzüklü eli kavramıştı. Polisleri tanıyordu. Biri terörle mücadele eden, diğeri organizedendi. Fotoğrafın altındaki yazıyı okudu. Hep böyle yapar. Önce fotoğraflara bakıp altlarındaki yazıları okur, daha sonra haberleri gözden geçirirdi. Okudu. Gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi Rektörü Hamit Alparslan, 4 yıl önceki darbe planı toplantılarına katılmakla suçlanıyor. Daha küçük bir fotoğrafın altındaki yazıdan emekli bir albayın gözaltına alındığı anlaşılıyordu. Albay çok şişmandı, zorlukla yürüdüğü anlaşılıyordu. Daha doğrusu koluna girmiş üniformalı polislerin desteği olmasa çürümüş bir ağaç gibi devrileceği belliydi. Gömleği pantolonunun üzerine sarkmış ve bakımsızdı. Yüzünde ne bir şaşkınlık ne de öfke vardı. Soğukkanlı görünüyordu, haberi okudu. Derin örgüt operasyonunun 5. dalgasında 1990'lı yılların başlarında Güneydoğu Anadolu'daki yargısız infazları yapan Kısas timinin kurucularından emekli albay Hasan Torullu gözaltına alınanlar arasında. Torunlu çok sayıda faili meçhul cinayetle suçlanıyor. Derin örgüt yeniden yapılanma belgesinin Torunlu'nun evinde de bulunduğu öğrenildi. Derin örgüt belgesinde yazanları artık ülkede bilmeyen kalmamıştı. Devletin İslamcılar tarafından ele geçirildiği, laikliğin tehlikede olduğu, hükümetin ülkeyi şeriat devletine doğru götürdüğü anlatılıyordu. Bunu engellemek için hükümete karşı girişilecek eylemler detaylarıyla sıralanmıştı. Gazeteler, televizyonlar kuracaklar, siyasi partileri ele geçirecekler, askerin içinde örgütlenerek darbe yapacaklardı. Darbenin zeminini hazırlamak için merhametsiz ajanlarla suikastlar, provokasyonlar yapılması gerektiği yazılmıştı. Gazetelerde günlerce merhametsiz ajanların ünlü yazarlara, başbakana, bakanlara suikast yapacağı haberleri çıkmıştı. Gürkan yüzlerce sayfalık bir metin olduğunu anlatıyordu ama okuyacak kadar da meraklı değildi Erdal. Gazetenin manşetini okuduğunda 6 emekli albay, 3 rektör, 1 gazete sahibi, 4 gazeteci, 1 emekli emniyet amiri ve 1 mafya babasının gözaltına alındığını öğrendi. Atatürkçü derneklerin büroları da basılmış, bazı yöneticileri gözaltına alınmıştı. Daha önce de 4 kez aynı operasyon kapsamında onlarca asker, öğretim üyesi, dernek yöneticileri, eski milletvekilleri, hatta bir eski bakan tutuklanmıştı. Hepsi kentin dışında yeni kurulan cezaevine konuluyordu. Diğer gazeteyi önüne serdiğinde yine büyük puntolu harflerle operasyonun haberi veriliyordu. Derin örgüte 5. dalga yazmışlardı. Altındaki fotoğrafı görünce dikkat kesildi, gazeteye doğru eğildi. Emekli albay Hasan Torullu'nun polis otosunda götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını koymuşlardı. Arabanın ön koltuğunda oturan Gürkan'dı, yüzünde her zamanki hınzır gülümsemesi belli belirsizdi. Adnan'ın gür sesiyle irkildi.
''Vay patron, bütün gazeteleri toplamışsın.''
Erdal zorlama gülümsedi, ''Al abi istediğini.'' Adnan önünde açık olan gazeteyi çekip aldı, konuştu.
''Benim gazetem bu. Güzel karı resmi koyuyorlar arka sayfaya. Taş gibi hatunlar, bir içim su.''
Gazetenin arkasını çevirdi, derin bir iç çekti. ''Bak bak, göte bak, vay be.'' Gazeteden gözünü ayırmadan köşedeki masasına kuruldu. Kemerini göbeğinin altına yerleştirmek için doğrulduktan sonra gazeteyi önüne çekti. Kalçalarını dışarı çıkartmış, göğüslerini öne itmiş, iç çamaşırlı kadının resmine ağzının sularını akıtarak baktı. Keyfe geldikçe eliyle göbeğini ovaladı, sonra gazete sayfasını geriye doğru çevirip spor sayfalarını okumaya başladı. Erdal telefonu tuşladı, kısa sessizlikten sonra konuştu. ''Annem nasılsın?''
''İyi, iyi maşallah.''
''Babam nasıl?''
''Ne yapayım be anne, çalışıyoruz işte.''
''Tabii.''
''Alp ne yapıyor?''
''İyi, iyi, çalışsın.''
''Yok, çağırma, o dersine çalışsın, ben akşam ararım.''
''Babam gidiyor mu yine kahveye?''
Ne yapacaksın, alışmış öyle. Sen de üzme kendini.
Haydi anne, ben sonra yine arayacağım. Selam söyle. Erdal telefonu kapatır kapatmaz sözü için sabırsızlanan Adnan lafa atıldı.
Gördün mü lan, senin ekürü gazeteye çıkmış.
Gazeteyi kaldırmış Gürkan'ın fotoğrafını gösteriyordu.
Gördüm, onlar da varmış dünkü operasyonda.
Adnan gazeteyi kapatıp koca göbeğini masaya sürterek kalktı.
Bu içeri aldıkları adamlar bir sene önce kraldı be. Bunlara dokunsan ananı ağlatırlardı. Asker anında tankları sürerdi sokağa. Şimdi çıt çıkmıyor askerden. Başbakan Genelkurmay Başkanı'nı yanına çağırıp kalaylıyor, iyi mi? Generalleri içeri tıkacaklar diyorlar. Mevzuya bak be.
Adnan lafı bitirip karşılık alamayınca kemerine takılı kılıftan cep telefonunu çıkardı. Yine gürültülü bir telefon konuşması başlayacağını anladı Erdal, yanılmamıştı.
''Lan ne yapıyorsun? Yatırdın mı kuponu?''
''Niye yatamıyorsun lan dingil?''
''Ulan o yarışı bizim beygir alsın, ben seni cümle alemin önünde.''
''Tamam lan tamam, verecektik herhalde parasını.'' Telefonu okkalı bir küfür savurup kapattı. Parmağındaki üstünde kalitesiz kırmızı bir taş olan büyük yüzüğü bir sağa bir sola çevirmeye başladı. Sinirlendiğinde hep böyle yapar, bir yandan küfürler mırıldanırdı. Tam Erdal'a altılının kesin yatırılmayan kupona çıkacağından bahsetmeye başlayacaktı ki masasındaki telefonu çaldı.
''Alo, tamam, geliyoruz.''
Telefonun aizesine sertçe kapatıp konuştu. Amir çağırıyormuş. Şu kayıp kız hikayesini verecek.
Ulan var ya, bu havada çalışılır mı be? Orospu kim bilir kiminle kaçtı. Tırmala işin yoksa.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.